Ayrım 26.
Başka bir piyade bölüğüne komuta eden Yahudi Tugayı'nın eskilerinden Hayim Laskov'a MG-34 makineliler verildi. Askerlerinden hiçbiri bu makinelileri kullanmayı bilmediğinden onlara alelacele bir gösteri yaptırmak için koştu gitti ve İngiliz ordusuna savaşmış eski bir asker buldu. Silahların kesik kesik atış yaptığını görünce de Laskov dehşete düştü. Makinelilerin otomatiği işlemiyordu. Hemen yardımcılarından birini makinelilerle birlikte Tel Aviv'e gönderdi ve bunları onaracak bir uzman bulmasını emretti. Bütün bölük saldırı emrini beklerken Haganah'ta görevli bir silah uzmanı arızalanan silahları teker teker söktü ve otomatik atış yapmayı sağlayan mekanizmaları onardı. Beşer yüz kişilik üç ayrı tabura ayrılan Yahudi güçleri sonunda fazla dağılmadan hareket edecekleri mevzilere ulaştılar. Saldırı 5 Nisan akşamı saat 9'da başladı. İlk tabur konvoyların yola çıktığı bölgede bulunan Arap köylerini çabucak işgal ederken, ikinci tabura bağlı güçler Babel Uet'ten başlayarak yola hakim olan köyleri ele geçirmek için tepelere doluyorlardı. Buralarda çok canlı ve amansız bir direnme ile karşılaştılar. Beyt Mahsir ve Saris'i alamayan Palmaç askerleri, halkın gelip pusu kurmasını önlemek amacıyla bu iki köy ve yol arasındaki birkaç tepeyi ele geçirmekle yetindiler. Aynı anda başka yerlerde daha değişik güçlükler ortaya çıkıyordu. Mosta'yı ele geçiren Araplar Kudüs'ün girişindeki yolu kesebilecek durumdaydılar. Akşam Şaltiel onları püskürtmek için bütün yedeklerini sürmüştü. Stern ve Irgun gruplarından yardım istemeye de çaresiz o gece boyu değmişti. Yer yer görülen bu tür başarısızlıklara rağmen harekatın başlangıcı başarılı geçmişti. Gece yarısına varmadan Babel Uet boğazı ve yöresi Yahudilerin elindeydi. Hemen o gece ilk konvoyu yola çıkarma emri radyoyla Kfar Bilu'dan verildi. Eski İngiliz kampı Dov Joseph tarafından Tel Aviv depolarından çıkarılan malların çevresinde kaynaşmaktaki şoförler, makinistler ve Yahudi askerlerle dolup taşıyordu. Haganah yiyecekleri kamyonlara yüklemek için Tel Aviv limanında çalışan bir sürü dok işçisi toplamıştı. Bunların hepsi de Selanik asıllıydı. Bu sağlam yapılı ve kısa boylu adamlara sardalya balığı, pirinç ve peynir veriliyordu bol bol. Meşalelerin titrek ışığında bıkıp usanmadan aynı hareketleri tekrarlıyorlardı. Yemekleri hazırlayan lokantacı Yetşekel Weinstein o günleri hatırladıkça hayranlıkla şöyle diyor. Otomatik bir zincir gibiydiler. Her kamyon 5 dakikada dolduruluyordu. İki genç gitarcı dok işçilerinin düzenli hareket etmelerini sağlıyor. Adamlar bitip tükenmeyen hareketlerle Kudüs'e yollanacak yiyecekleri yüklerken çaldıkları parçalar karanlıkta dalgalanıyordu. Dolan her kamyon hareket edip yolun kıyısında bekleyen dizide yerini alıyordu. Bar Şemer bu garip topluluğun düzenlenmesini denetliyordu. Aralarında Tuluva mandırasının kamyonetleri, 3 tonluk Bedfordlar ve Dodge'lar, Shelev Nakliyat Şirketi'nin 10 tonluk koca Mack'ları, Hamania Şirketi'nin White Marka Römork'ları, fabrika kamyonları, kibbutzlarda kullanılan kasalı traktörler, triportörler vardı. Akla gelebilecek her boy, her biçim, her renk temsil ediliyordu. Çoğu bir sabun markasının, bebek mamasının, Hayfa'da bir kasabın sattığı kaşer etinin, Ramat Gan'daki bir tuğla fabrikasının ürünlerinin, Tel Aviv'deki bir fabrikanın çıkardığı papuçların övgüsünü yapan afişlerle kaplıydı. En hafif olanlar başa geçirilmişti. Hepsi de yol boyu arıza yapacak araçları çekebilmek için çelik kablolarla donatılmıştı. Ne bir far ne bir ışık yanıyordu. Şoförlerden birinin ışıklarını yakma eğilimine dayanamayacağını düşünen Bar Şemer bütün ampulleri söktürmüştü. Her araçta şoför, yardımcısı ve makinist hareket işaretini bekliyordu. Konvoya refakat edecek askerler de araçlara bindiler. İska Şadmin kendini patateslerin üzerinde buldu. Hemen bir barınak yaptı ve mevzilendi. Konvoy baygın kokularıyla geceyi dolduran portakal ağaçları arasından harekete geçti. Bar Şemer bakışıyla ay ışığında dev bir tırtıl gibi uzayan konvoyu izledi. Konvoyların baş sorumlusu Harry Jaffe'nin yepyeni mavi Ford'u en başta gidiyordu. Daracık asfalt yol engebesiz ve dümdüz 10 kilometre kadar uzanıyordu. Çan kulesi ve toprak rengi görkemli cephesiyle zeytinlikler arasından fırlayan Latrun'daki Trappist manastırına vardığında sağa sapıyor, göz alabildiğine uzanıp giden bağlar arasından Babel Uet boğazının girişine doğru yöneliyordu. Bar Şemer son kamyonun hareketini bekleyip dizinin başına varmak üzere yola çıkmıştı ki bir sürü patlama işitti. Baştaki arabaların vadiye girmekte olduklarını anladı. Üç kurşunun gelip yepyeni Ford arabasına saplandığını gören Harry Jaffe büyük bir öfkeye kapıldı. Bu ilk derme çatma konvoyun arabalarını hiçbir zırh korumadığından Jaffe tek tük atılan kurşunların daha ciddi bir saldırının habercisi olmamasına dua etti. Gizlendiği yerden İska Şad bir dikkatle yamaçlardaki karanlık ağaç kümelerini gözlüyordu. Bir tek Arap görmedi. Harry Jaffe'nin içi rahat edebilirdi. Palmaç'ın ağından kurtulan birkaç nişancı dışında yol kıyısında hiçbir düşman gücü yoktu. Motorlarının düzenli omurtusuyla gecenin sessizliğini yırtan konvoy ağır ağır Yahuda tepelerine tırmanıyordu. Hala uzaktan uzağa patlayan silahların sesi işitiliyordu. Lastikleri patlayan birkaç araç kör topal yoluna devam etti. Bazıları son nefesini veren radyatörlerinden kaynar su fışkırtıyorlardı. Jaffe ve Barşemer birer çoban köpeği gibi konvoyu denetliyor, bozulan araçların şoförlerine cesaret veriyorlardı. Bir konvoyun gelmekte olduğu haberi Kudüs'e kısa sürede yayılıverdi. Sabahın erken saatine rağmen yüzlerce kişi kamyonları karşılamak için Yafa Bulvarı'nın sonuna koştu. Kalabalığın arasından sabahlıklı kadınlar, öğrenciler, omuzlarında dua şallarıyla sinagoglardan çıkan müminler vardı. Herkes pencerelere doldu, teraslara ve balkonlara yığıldı. Her Kudüslü saygı ve şükranla bekliyordu. Ağaran Tanyeri'nin kurşunu ışığında beliren ilk kamyonu alkışlar, haykırışlar ve şarkılar karşıladı. Umutsuz bir ulusun patlayan sevinci, açlık çeken bir ulusun rahatlamasıydı bu. O hafta Doğu Joseph adam başına sadece 10 gram margarin, 250 gram patates ve biraz da kurutulmuş et vermişti. 15 günden beri Kudüs'e bir tek kamyonun geldiği yoktu. Birden boğuk ve iç rahatlatıcı homurtu bir konvoyun güçlü dalgasına haber veriyordu. Yiyecekle tıka basa dolu bir sürü kamyon neredeyse birbirine değerek ilerliyordu. İhtiyarlar ağlıyor, kadınlar şoförleri öpmek için basamaklara sıçrıyor, çocuklar ellerinde çiçek demetleriyle çamurlukların üzerine tırmanıyorlardı. Sefaratların imareti önünde yaşlı bir kadın nice konvoya katılan Yahudalaşa doğru atıldı ve onu kollarında sıktı. Patates yükünün üzerinde zafer kazanmışçasına dikilen Izak Şadmi kaç kere işittiği şu sözleri düşünüyordu. Güçlü olduğumuz gün bir ulus olacağız. Minnet duygularıyla dolu Kudüs halkının karşısında o günün geldiğine karar verdi. Barşemer'in kaçırdığı şoförler bile allak bullak olmuşlardı. Mutlulukla dolup taşan bu kalabalığın arasından geçerken zorunlu olarak orada bulunduklarını unuttular ve bir şehri kurtardıklarını anladılar. Bu sevinçli Nisan sabahı konvoyu alkışlayanların tümünün belleklerine bir anı çakılıp kalacaktı. Şehre ilk giren mavi Ford'un çamurluğuna Harry Jaffe şu sözleri yazdırmıştı. Seni unutursam ey Kudüs. 22. Öldürdüğümüz Araplardan biri. Kudüs'ün öteki ucunda Herod kapısı yakınındaki Arap mahallesi Babel Zahir ile Abdülkadir karısına birkaç satırlık bir mektup çırpıştırıyordu. Yahudilerin büyük bir sabırla şehri saran mengeneyi kırmayı başardıklarını öğrenmişti Şam'a döndüğünde. Arabasının arkasında Suriye ordusundan verilen 50 tüfek ve Şam şarjısından kendi parasıyla satın aldığı 3 makineli yığılı duruyordu. Yolculuğu sırasında toplayabildiği yeni silahlar bu kadarcıktı. Nora adlı Şilebin Hagana'a getirdiği binlerce silahı karşılamak için şeflerinin verdiği sadaka. Ziyaretinin son günleri de ilk günler kadar hayal kırıklıklarıyla dolu geçmişti. İlk görüşmelerinin büyük gürültüyle kesilmesine rağmen Abdülkadir ve Saffet Paşa yeniden buluşmuşlardı. Bu sonu gelmez toplantılardan birinde Kastel'in düştüğü haberini almışlardı üstelik. Eğer adamlarınız köyü geri almayı başaramazlarsa demekle yetinmişti Arap Birliği'nin askeri şefi, El Kavukçu'dan bu görevi üstlenmesini isteyeceğiz. Abdülkadir bu meydan okumayı kabul etmiş ve bir kere daha kendisine yeni silahlar vermeleri için yalvarmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı'nın kişisel armağanı olan 50 tüfek Filistinlilerin Kudüs'e getirebildiklerinin tümüydü. Filistin'in ve halkının kanı sizin üstünüzde kalacaktır demişti Abdülkadir Iraklı generale. Sonra da yola çıkmadan peygamberi tanık alıp Kur'an'dan şunları okumuştu. Allah'ın emrinde savaşmak için bu dünyadaki hayatlarını vermeye hazır olanlar ölseler de zafer kazansalar da tertip edileceklerdir. Şimdi kendi adamları kadar düşmanlarından da saygı gören bu olağanüstü komutan, duygularını ve yaratılışını çok iyi yansıtan soylu üslubuyla karısına içini döküyordu. Sevgili vahiyem benim diyordu ona. Tarihe büyük ve zafer dolu bir sayfa kattık. Yaptığımız iş gece gündüz acılı fedakarlıklar ve büyük çabalar gerektirdi. Ama eylemde insanlar kendilerini unutuyorlar. Yemek yemeyi, su içmeyi, uyumayı unutuyorlar. Yakınlarını ve oğullarını bile unutuyorlar. Düşman güçlü vahiye ama zaferi biz kazanacağız inşallah. Şam'da önceki gece oğlu için yazdığı şiiri de zarfa yerleştirdi. Atalarımızın ülkesidir. Bu yiğit ülkeler ülkesi. Hiçbir hakkı yoktur Yahudilerin bu topraklar üzerinde. Nasıl uyuyabilirim ben Filistin düşman elindeyken? Yüreğimde bir şey parlıyor, vatanım beni çağırıyor. Abdülkadir işini bitirdiğinde yardımcılarından birini ateşli bir öğretmen olan Bagit Ebu Garbiye'yi çağırdı. Ebu Garbiye şefini hiç bu kadar sinirli görmemişti. İhanete uğradık dedi Abdülkadir. Anlattığına göre Suriye'den onda arta kalan son görüntü düşmanı El Kavukçu'ya gönderilmek üzere El Maza havaalanının bir deposuna doldurulup bekletilen silahlardı. Üç olanaktan birini seçmek zorunda bıraktılar bizi. Irak'a kaçıp orada gizlenebiliriz, kendimizi öldürebiliriz ya da burada savaşarak ölebiliriz. Ebu Garbiyeh'ten Nebi Daniel'de Yahudilerden alınan iki zırhlı arabayı kendisine yollamasını ve Tuzulba taş ocağının önünde Katamon milisiyle kendisine katılması için İbrahim Ebu Dayyeh'e haber salmasını istedi. Abdülkadir saldırıyı bizzat yönetmek zorunda da kalsa Kasteli geri almakta kararlıydı. Motke Gazit ve Yahudi askerleri köyü aşağı yukarı 4 günden beri ellerinde tutuyorlardı. Önceki günden beri hiçbir saldırıyla karşılaşmamışlardı ama çok bitkindiler. Abdülkadir'in saldırısı 7 Nisan gecesi saat 10'da başladı. 3 gruba ayrılan 300 kadar Arap bu saldırıya katılıyordu. Ebu Dayyeh'in emrindeki birlik güçlerin büyük bir bölümüyle cepheden yükleniyor, öteki ikisi bir kuşatma harekatına girişiyorlardı. Köyün üzerine önce makineli kurşunlar yağdı. Yahudiler bu kez Arapların başında gerçek bir komutan bulunduğunu anladılar. Bu usta yönetici kısa süre sonra onları yeniden şaşırtmakla gecikmedi. Saffet Paşa'dan istediği topları alamayınca Abdülkadir 4 havan edinmişti. İngiliz ordusundan kaçan 4 asker havanlarla Kasteli bombalıyorlardı. Bir saatin sonunda Ebu Dayyeh'in milis kuvvetleri köyün ilk evlerini ele geçirmeyi başardılar. Hemen ardından da savunmacıların kilit noktası olan muhtarın evini tehdit etmeye başladılar. Düşmanın güçten düştüğünü hisseden Ebu Dayyeh birkaç komandoyu evi dinamitlemeye yolladı. Muhtarın evinde mevzilenen Yahudiler Gazit'i çağırdılar. O da küçük bir birlikle yardımlarına koştu. Yahudilerin komutanı binaya vardığında Arapların zeytinyağı taşımakta kullandıkları varilleri andıran koca bir bidona tosladı. Bidon barut doluydu, içinden de bir fitil çıkıyordu ama Araplar o telaşla bunu ateşlemeyi unutmuşlardı. İçi rahatlayan Gazit karargah olarak kullandığı eve döndü. İçeri girerken adamlarından birinin balkondan seslendiğini işitti. ''Kim var orada?'' ''Biziz dostum.'' diye cevap verdi bir ses Arapça. Gecenin karanlığında bir makineli takırdadı. 25 metre aşağıda Gazit yere yuvarlanan karaltıyı seçti. Dinamitçilerin başarısızlığa uğramasına rağmen Ebu Dayyeh sabaha kadar saldırıyı sürdürdü. Bir gözcü koşup öteki yamaçtan Yahudilere takviye geldiğini ona bildirdi. Saatlerden beri Abdülkadir'le bağlantısı kesik olduğundan içi kanı ağlayarak adamlarını geri çekmeye boyun eğdi. 4. kere Kastel Arapların elinden kurtuluyordu. Şehri ilk ele geçiren Yahudi subayı Uzi Narkis geri dönmüştü. Palmaç'ın 10-12 adamıyla Gazi'de ulaşmak için Arap saflarını yarmayı başarmıştı. Genç diplomatı karargahında yere uzanmış yaralı 2 muhaberecisinin yanında yatarken buldu. Narkis gerçek bir hazine getiriyordu. Nora'nın Filistin'e taşıdığı mermilerden 50 bin tanesini. Ayrıca Gazit'in ve arkadaşlarının sabırsızlıkla bekledikleri haberi de verdi. Öğlende yerlerine yeni birlikler gelecekti. Yeni yeni beliren aydınlıkta bulundukları mevziden çevresine göz atan Narkis, biraz aşağıdaki tümseyin üzerinde yatan ölüyü gördü. ''Bu kim?'' diye sordu. ''Gece öldürdüğümüz Araplardan biri'' cevabını verdi Gazit. Narkis yaklaştı ve ölüyü çevirdi. Ceplerinde bir ehliyet, bir Filistin lirası ve notlarla kaplı bir defter buldu. Aramaya devam etti ve ölünün sol gömlek cebinde minik bir Kur'an keşfetti. Sabaha karşı geri çekildiği andan beri İbrahim Ebu Dayı'ya her yanda Abdülkadir'i arıyordu. Yeni birlikler toplamak üzere Kudüs'e döndüğünden emin olarak ona birkaç irtibat subayı yollamıştı. Hepsi de Abdülkadir'i bulamadan geri dönmüştü. Ramallah'tan El Halil'e kadar bütün Yahuda'ya bir söylenti yayılmaya başladı o zaman. Abdülkadir kaybolmuştu. Yüzden şaşkınlıkla dondu kaldı. Zanaatkarlar, köylüler, tüccarlar araçlarını ve dükkanlarını bıraktılar. Çarşılar boşaldı. Kudüs Araplarındaki bütün tüfekler ortaya çıktı. Mermiler akıl almaz fiyatlara ulaştı. Kadınların iniltileri sevgili komutanlarını arayan adamlarını delice konuşmalarına refakat etti. Otobüs şirketi bütün araçlarını Kastel'e işletiyordu. Taksi şoförleri, kamyoncular, özel otomobil sahipleri Kudüs'te savaş alanı arasında mekik dokudular. Motke Gazit ve hayatta kalan askerlerinin hala elde tuttukları köye 2000 Arap saldırdı. Hepsi mistik bir gayretle canlanmış gibiydiler. Siyah beyaz damalı kefiyelerin üzerinde silahlarını sallayarak 4 yandan akıyorlardı. Her noktadan bir silah patlıyordu. Yahudiler hangi hedefi seçeceklerini şaşırmışlardı. Vuracaklarından emin olduklarında ateş etmeleri gerekiyordu ama çoğu uykusuzluk ve yorgunluktan ayakta sallanıyordu. Gözleri kayan bazıları kımıldanamayacak haldeydiler. Arkadaşları onları canlandırmak için yumrukluyor, tokatlıyorlardı. Narkis'in getirdiği cephane dağıtılamamıştı. Yahudiler bunları küçük paketler halinde evden eve atıyorlardı. Direnme gitgide güçleşiyordu. Araplar şurada diye bağırdı biri. Bu kez söylediği doğruydu. Muhtarın evi düşmüştü. Kaçmanın tek kurtuluş yolu olduğunu anlayan Gazit geri çekilme emrini verdi. Kapandığı ev çok sert bir eğimin başındaydı. Kendisiyle birlikte olan üç yaralıyı kapıya kadar sürükleyip aşağı yuvarladı. Kendisi de arkalarından atladı. Dördü de aşağıdaki bir bağın içine düştüler. Bu gövdeleri mısır çuvalları gibi yuvarlamak korkunç bir deneydi diyor Gazit hatırladıkça. Taşlara çarpan kafalarının ve kemiklerinin çatırdayışını hala hatırlıyorum. Bir düzlükten ötekine inerek göze çarpmadan eğimin dibine varmayı başardılar ve Palmaç komandolarıyla dolu bir barakaya sığınabildiler. Bu arada Araplar yukarıda Kastel'i ele geçiriyorlardı. Haykırıyor ve zaferlerini selamlamak için havaya silah boşaltıyorlardı. Bu arada da muhtarın evinin damına Arap bayrağı dikiliyordu. Üç gün süren saldırılardan sonra Kastel yeniden bir Arap köyü olmuştu. Allahu Ekber! Bu kez Allah'ın adını anan iç paralayıcı bir çığlıktı ve zafer haykırışlarını birden susturdu. Paylaştırma kararının ertesi güne ticaret merkezinin yakılmasına katılan ve büyükleriyle birlikte Kastel'e koşan Nadi Dayas adlı genç Arap'tı bu. Gazit'in terk ettiği evin basamaklarında Abdülkadir'in ölüsünü bulmuştu. Uğursuz haber zaferi sildi ve bu başarılı savaş sonucunu cenaze törenine çevirdi. Heyecanı dehşet dolu bir şaşkınlık, acılı bir isteri izledi. Hıçkırıklarla sarsılan adamlar kendilerini ölünün üzerine attılar. Onu deli gibi öptüler. Bazıları tüfeklerinin dipçiğiyle kafalarına vuruyorlardı. Birçok kişi de çılgın gibi koşup üzücü haberi bildirmeye gidiyordu. Ölü bir sedyeye kondu. Abdülkadir pek çok kere savaşa sürdüğü ve bitmek bilmeyen bir yakınmayla inleyen köylülerin refakatinde elden ele geçerek son zapt ettiği tepeden aşağı indirildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ancak 24 saat önce Abdülkadir'le beraber olan Ebu Garbiye adlı öğretmen bu yaslı kafilenin geldiğini gördüğünde yüreği ezilerek şunları düşündü. Asla onun yerine başka birini koyamayız. Bizim şefimizdi, tek şefimiz ve öldü. Uzi Narkis'in bulduğu ehliyet ve küçük Kur'an Yahudilere Kastel'deki ölünün kimin ölüsü olduğunu açıklamıştı. İkinci büro şefi Isaac Levy hemen bu keşiften faydalanmaya karar verdi. Sadece Kastel'in yeniden ele geçirildiğini öğrenen Eskişehir'deki Araplar bu zaferi büyük bir coşkunlukla kutluyorlardı. Saat 17.30'da Haganah'ın Arapça yayın yapan vericisi Abdülkadir'in öldüğünü bildirdi. Hemen gösteriler kesildi ve Eskişehir'in üzerine büyük bir sessizlik çöktü. Hacı Emin taraftarlarıyla Şam'da yaptığı bir toplantı sırasında en iyi komutanın ölümünü haber aldı, yerinden kalktı. Baylar dedi ölgün bir sesle, size şehidimiz Abdülkadir Hüseyin'i sunuyorum. Sevinin ve Allah'a şükredin. Emil Gori bu ölümün Filistin direnme hareketinin sonu anlamına geldiğini anladı. Bizim ırkımızdan gelenlerin hepsinde öyle bir şey var ki diye düşündü. İnsana büyük önem vermesine, kahramana tapmasına yol açıyor. Kahraman öldüğünde de her şey yıkılıyor. 23. Sakin bir köyün son gecesi. Bavullarının her birinde iki ölü olsa bu kadar ağır çekmezdi. Harcadığı güçle iyice gerilen yolcu bavulları birbiri ardından sürüklerken yüzünü buruşturuyordu. Paris'teki otellerden birinin barında Ocean Trade Airways mürettebatını keşfeden sahte Kanadalı pastacı Freddy Fredkins Haganah'ın emriyle yeniden ava çıkıyordu. Kraliyet Hava Kuvvetleri aslanlarından olan adam Paris dışındaki Toulouse-Lenoble Havacılık Kulübü'nün hangarından birinde bekleyen uçak gibisini 5 yıldır kullanmamıştı. Bu savaş sırasında Nazi Almanyası'nın üzerinde kullandığı bir Ansor bombardıman uçağıydı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden kullanılmış uçak alıp satan eski bir arkadaşının suç ortaklığıyla İngiltere'de bunlardan 4 tane bulmuştu. Ben Gurion'un Yahudi devletinin hava kuvvetlerini kurmak amacıyla başlattığı harekatla ilgiliydi buldukları. Fredkins ağır yüklerini uçağa çıkardı, pilot yerine oturdu, motorları işletti, pistin ucuna kadar giderek hız aldı ve havalanıp güneye yöneldi. Roma'da buluşacağı kişiler vardı. Kendisini bekleyen garip görevle ilgili son talimatı orada alması gerekiyordu. Üzerinde gereken işaretlerden hiçbiri bulunmayan bu çift motorlu uçakla sahte pastacı var olmayan bir devlet hesabına Adriyatik denizi üzerinde bombardımana girişecekti. Bavullarını dolduran ağır yüklerin 100'er kiloluk 2 bomba, hedefi Arap yüzbaşısı Abdülaziz Kerim'in satın aldığı 10 bin tüfek ve 8 milyon mermiyle 31 Mart günü Fiume'den Beyrut'a doğru yola çıkan Lino Şilebi'ydi. Yahudi denizi karış karış aradı, her limana baktı. Dalmatya kıyılarındaki en ufak koyları bile inceledi. Lino bulunmuyordu bir türlü. Oysa Hagana ajanları yola çıkacağı gün ve saati, hızını ve rotasını biliyorlardı. Boşa giden 3 günlük arabadan sonra pilotunu büyük üzüntü içinde bırakan bir fırtına, eski bombardıman uçağının kalkmasına engel oldu. Yahudiler Arap gemisinin izini bütün İtalyan gazetelerinin 1. sayfasında buldular. Bir takım arızalar gemiyi Bari'nin kuzeyindeki küçük Molfetta limanına sığınmak zorunda bırakmış, Roma emniyetinde görevli müfettişler de onu bu limanda keşfetmişlerdi. Genel seçimlere birkaç gün kala İtalya büyük bir siyasal kaynaşma içinde yaşıyordu. Lino'nun yükü de yetkilileri meraka düşürdü. İktidardaki partilerle komünistler bir hükümet darbesi ve bir iç savaş hazırlamakla suçladılar karşılıklı birbirlerini. Polis Lino'yu limanda tutmaya ve soruşturma açmaya karar verdi. Mürettebatı tutukladı ve gemiyi Bari limanına kadar götürerek orada sıkı bir denetim altında askeri bir rıhtıma bağladı. Yahudiler bakımından bu geminin hesabını görmek için umulmadık bir fırsattı. Roma'nın büyük bir otelinde acele yapılan toplantı sonucu Haganah yetkilileri tekneyi bağlı oldukları yerde batırmaya karar verdiler. Harekatın yönetimi Yahudi örgütünün en gözü pek ajanlarından olan Munia Mardor'a verildi. Mardor sabotaj uzmanı Josele ile birlikte 2 kurbağadan, 1 şoför ve 1 radyocu getirtti. Küçük komando birliği yolda yapılan denetimler yüzünden Amerikan ordusunun araçlarına benzetilmiş bir GMC ile 5 Nisan günü Bari yolunu tuttu. Patlayıcı maddeler yedek benzin depolarının içine gizlenmiş, bunların üzerine de Haganah'ın adamları DDT'yi yazmışlardı. Rıhtımda yapılan ilk keşif karayolundan gelecek bir girişimin Lino'nun çok sıkı korunması yüzünden imkansız olduğunu ortaya koydu. Ancak bir tekne gece kurbağa adamların gidip patlayıcı maddeleri yerleştirmelerini sağlayacak kadar gemiye yaklaşabilirdi. Harekat saati 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece yarısı olarak tespit edildi. Gece 11'de Corso della Vittoria üzerindeki bir geçitten kamyon denize kadar inebildi ve yükünü boşalttı. Bir genç çift gözcülük ederken Josele ve 2 kurbağadan bütün araç gereci yükleyip tekneye bindiler. Hızla kürek çekerek uzaklaştılar. Josele patlayıcıyı sıkı sıkı göğsünde tutuyordu. Bunu kendisi hazırlamıştı. Ağzına kadar TNT dolu su geçirmeyen bir motosiklet iç lastiğiydi bu. Katolik İtalya'da bulunması en güç maddelerden birine, prezervatiflere doldurduğu patlayıcı maddelerin her birine fünye bağlamıştı. Hepsini de bol bol potasa bulamıştı. Lastik tekneye yapıştığında ateşlemeyi sağlamak amacıyla içine dikkatle ufak 1 şişe sülfürik asit koyacaktı. Asit şişenin ağzını kapayan kağıt tıpayı yakana kadar geçecek zaman onların uzaklaşmalarına yetecekti. Potasın üzerine düşen ilk damla müthiş bir sıcaklık sağlayacak, her şey havaya uçacaktı. Gece çok karanlık ve sakindi. Kürekler suyu düzenli olarak itiyordu. Tekne kısa süre sonra askeri havuza girmeyi sağlayan geçidi açtı ve Lino'nun pırvası karanlıkta belirdi.